Ayrım 9, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 91. 8. Bölüm. Büyük jet uçağı Kaitak Havaalanı'na inmek için Victoria Limanı'nın üstüne tur atarken David Webb aşağıya baktı. Korkunç bir bunalıma girmiş olmasına karşın çok da sakindi. Aşağıda bir yerdeydi Mary. Hep bunu düşünüyor, bu yüzden de büyük bir acı duyuyordu. Ancak bir yandan da aşağısını inceliyor, bildiği ve bilmediği yerleri ayırmaya çalışıyordu. Hem şaşkındı hem de korkuyordu. Aşağıya bakarken kendisine tanıdık gelen pek çok şey gördü. Ama bunları nasıl anımsadığını da bilemiyordu. Sonunda başını kaldırıp o gün yapacaklarını düşünmeye başladı. Dallas Havaalanı'ndan Regent Oteli'ne telgraf çekmiş ve pasaportlardan birindeki adla bir oda istemişti. Howard Cruet telgrafında 690 numaralı daireyi ayırın diye belirtmişti. Bunun firmamca daha önceden ayrıldığını sanıyorum. Oteldeki daire onu bekliyordu. Bunu kimin ayırttığını öğrenmesi gerekiyordu. Bu Mary'e kavuşmak için atacağı ilk adım olacaktı. Hemen sağlaması, bulması gereken şeyler vardı. Bunlardan bazılarını kolayca alabilirdi, bazılarını elde etmek güçtü. Hong Kong gibi bir yerde sağ kalabilmek için gerekli silahlara sahip olmalıydı. Gümrükten kolaylıkla geçti. Taksi çağırmak için elini kaldırdığında bunu daha önce de yaptığını biliyordu. Sürücünün kendisini geçirdiği caddeleri, yolları da tanıyordu. Bu hem huzur veren hem rahatını kaçıran bir şeydi. Hem biliyor hem bilemiyordu. Kendi sahnesinde oynatılan bir kuklaydı. Ancak kesin olarak kimin kukla, kimin kuklacı olduğunu anlayamıyordu. David Regent Oteli'nin lobisinin ortasındaki oval mermer kontuvarın arkasındaki katibe, "Bir yanlışlık olmuş," dedi. "Daire istemiyorum. Daha küçük bir yer olabilir. Tek ya da çift kişilik bir oda." Şaşıran katip, "Ama rezervasyon yapıldı be Cruet," dedi. Webb'in pasaportundaki adı kullanmıştı. "Rezervasyonu kim yaptı?" Genç doğulu bilgisayardan çıkmış listeye bir göz attı. "Müdür yardımcımız Bay Liang yapmış." "Bu durumda Bay Liang'la konuşmam uygun olur değil mi?"
"Korkarım öyle yapmanız gerekecek. Başka boş yerimiz olduğunu sanmıyorum."
"Anlıyorum. Ben de başka otel bulurum."
"Siz çok önemli bir konuk sayılıyorsunuz efendim. Gidip Bay Liang'la konuşacağım."
Webb başını sallayınca katip elinde kağıtla kontuvarın arkasından çıkıp kalabalık lobiden geçti. Kapıcının masasının arkasındaki bir kapıdan girdi. Kısa süre sonra da Regent'ın müdür yardımcısı olduğu anlaşılan orta yaşlı bir doğulu ile birlikte döndü. Katip yine kontuvarın arkasındaki yerini alarak "Bu Bay Liang efendim," dedi. Şimdi de eğilerek selam verdi. "Size yardımcı olabilir miyim? Konuğumuz olduğunuz için onur duyduğumu söyleyebilir miyim?" Webb gülümsedi. "Korkarım bu başka zaman olacak."
"Yani yerinizi beğenmediniz mi Bay Cruet?"
"Yok, öyle değil. Herhalde çok beğenirdim. Yalnız bu delikanlıya da söylediğim gibi bir tek oda istiyorum. Oysa böyle bir yeriniz yokmuş."
"Telgrafınızda 690 numaralı daire kesinlikle belirtilmişti."
"Bunun farkındayım ve özür dilerim. Bunu fazla hevesli bir temsilcimiz yapmış sanırım."
Webb dostça bir tavırla adamı süzdü.
"Say, rezervasyonu yapan kim? Ben yer ayırmadım."
Liang ifadesiz bir sesle, "Belki sizin temsilciniz ayırttı," diye cevap verdi.
"Yok, ona bu yetki verilmemiştir. Kendisi rezervasyonu buradaki şirketlerden birinin yaptığını söyledi. Bunu kabul edemeyiz tabii. Ancak böyle cömert bir teklifte bulunan kimseleri tanıtmak isterim. Bay Liang, rezervasyonu siz onayladığınıza göre bana bunu söyleyebilirsiniz değil mi?"
Adamın gözleri uzağa dikildi ve sabitleşti. Bu kadarı David için yeterliydi ama bu oyuna devam etmesi gerekiyordu. "Çinli personelden biri," diye mırıldandı. "Adamlardan biri gelip haber verdi. Çok fazla rezervasyon oluyor. Onun için anımsayamadım efendim. Kaydı olduğunu da sanmıyorum. Herhalde otele telefon edip yer ayırmamızı söylediler."
David gülümsedi. "Anlıyorum. Ben işime bakayım. Karşıdaki pende ahbaplarım var." Ünlü Peninsula Oteli'ni kastediyordu.
"Buna gerek yok. Size başka yer verebiliriz."
"Ama katibiniz?"
Lian kontuvarın arkasındaki gence kötü kötü baktı. "Kendisi bu otelin müdür yardımcısı değil efendim."
Katip kendini savunmaya çalıştı. "Bilgisayara göre hiç boş yerimiz yok." "Sen sus."
Liang yine yalandan gülümsedi. Katibi azarlamakla hata yaptığını ve durumu belli ettiğini sezmişti. O çok genç efendim. Biz anlaşmazlık olacağını düşünerek daima birkaç boş oda bulundururuz. Hala gülümsüyordu. Katibe emir verdi. Ting Ruanji ve acele acele sözlerine devam etti. İfadesiz bir yüzle bakan David Webb her sözü anlamıştı. Beni dinle kemiksiz tavuk diyordu. Sana sormadıkça benim yanımda bilgi vermeye kalkma. Bunu bir daha yaparsan kendini çöplükte bulursun. Şu budalaya 202'yi ver, orası boştur. Güçlükle gülümseyen adam David'e döndü. Limana bakan odanın görünümü çok güzeldir Bay Cruet. Oyun bitmişti ve kazanan tatlı sözlerle zaferini küçümsediğini belirtti. Size minnettarım. Böylece kentte birçok yere telefon edip nerede kaldığımı haber vermeme gerek yok. Gözlerini güvenini iyice yitirmiş olan Liang'a dikmişti. Güzel manzaralı bir oda dediğinize göre siz Yu Hao Jingse de Feng Jian'ı kastediyorsunuz sanırım. Haklı mıyım? Yoksa Çincem çok budalaca mı? Otelci ona baka kaldı. Bunu daha iyi belirtemezdim derken sesi pek hafifti. Katip her şeyle ilgilenecek. Bizimle kalmaktan zevk duyacağınızı umarım. Zevk ancak başarıyla ölçülebilir Bay Liang. Bu çok eski ya da çok yeni bir Çin atasözü. Hangisi olduğunu bilemiyorum. Liang eğilip selam verdi. Benim için fazla zekisiniz efendim. Başka bir isteğiniz varsa lütfen beni arayın. Buna gerek olacağını sanmıyorum. Uzun ve tatsız bir yolculuktu. Onun için akşam yemeğine kadar odama telefon edilmemesini santrala söyleyin lütfen. Ya, Liang büsbütün şaşaladı. Artık korktuğu da belliydi. Ama ya önemli bir şey olursa? Bekleyemeyecek bir şey olamaz. Hem 690 numaralı dairede olmadığıma göre otele henüz gelmediğimi söyleyebilir. Bu uygun değil mi? Çok yorgunum. Teşekkürler Bay Liang. Ben teşekkür ederim Bay Cruet. Müdür yardımcısı tekrar eğilip selam verdi. Bir işaret bekler gibi Webb'in gözlerine baktı ve bir şey göremedi. Telaşla dönerek bürosuna gitti. Beklenmedik şeyi yap. Düşmanı şaşırt. Dengesini alt üst et. Bunu Jason Bourne mu söylemişti yoksa Alexander Conklin mi? David katibe, Bay Liang çok nazik dedi. Bana yardım ettiğin için memnun kaldığımı belirtmeliyim. Cebinden çıkardığı bir 20 dolarlı avucuna alarak elini uzattı. Bay Liang işten ne zaman ayrılıyor? Şaşıran ve çok da sevinen genç onun elini sıkıp iki yana bir göz attı. Çok iyisiniz efendim. Buna gerek yoktu ama çok teşekkür ederim. Bay Liang her gün akşamüstü 5'te işten ayrılır. Teşekkürler. Şimdi anahtarımı alayım. Aktarma yaptığım için diğer bavullarım daha sonra gelecek. Tabii efendim. David odasına çıkınca geçip pencerenin önündeki koltuğa oturdu. Hong Kong adasına bakarken kafasında adlar ve görüntüler belirdi. Causeway koyu, Wan Chai, Ripples koyu, Aberdeen, Mandarin. Sonra koloninin Victoria doruğundan görünüşü gözlerinin önünde canlandı. İnsanlar renkli pis kalabalık sokaklarda dolaşıyorlardı. Otel lobileri kalabalıktı. Kristal avizelerin aydınlattığı salonlarda imparatorluktan arta kalanlar istemeye istemeye yeni zengin Çinlilerle ahbaplık ediyorlardı. Geçitler nedense dar, karanlık, pis geçitleri anımsıyordu. Bu daracık yerlerden insanlar koşarcasına geçiyorlardı. Bağıran kuşların, boy boy yılanların kafeslerine çarpıyorlardı. Her yaşta kadın ve erkek, çocuklar ve ihtiyarlar, üstlerinde paçavralar olan insanlar, yıkılmak üzere olan binaların arasındaki karanlık geçitlerde dolaşıyorlardı. Bunların bir anlamı vardı kuşkusuz. Ama Webb gördüklerinden bir şey çıkaramıyordu. Bu da onu çıldırtmaktaydı. Mary orada bir yerdeydi, onu bulması gerekiyordu. Umutsuzlukla koltuktan fırladı. Şaşkınlıktan kurtulabilmek için başını duvarlara vurmak istiyordu. Onu bulmalıydı, onu korumalıydı. Umutsuz kaldığı, kendine güvenemediği bir sırada Mary ona inandığını açıklamış ve böylece onu korumuştu. Şimdi de kendisi Mary'yi korumalıydı. Konsolun üstündeki aynada yorgun soluk yüzüne baktı. Bir tek şey belliydi, hemen plan yapıp harekete geçmeliydi. Ama planı aynada gördüğü adam uygulamamalıydı. Jason Bourne olarak öğrendiği ve unuttuğu her şeyden yararlanmalıydı. İçinde bir yerde gizlenen belirsiz geçmişi yakalamalı ve anımsayamadığı içgüdülerine güvenmeliydi. İlk adımı atmıştı zaten. Liang sayesinde küçük de olsa bir şey öğrenecekti. Bu bir at, bir yer, bir adres olabilirdi. Sadece hızlı hareket etmeli, düşmanına manevra şansı bırakmamalıydı. Belki bir taksiye binip bir saat kentte dolaşırsa, zarar görmüş belleği bazı gerçekleri ortaya çıkarabilirdi. Kırmızı deri kaplı otel telefon rehberini alıp açtım. Biraz araştırınca kiralık araba bölümünü buldu. Gözüne bir ilan ilişti. Kiralık Daimler arabalar, günlük, haftalık ya da saatle tutulabilir. Lütfen kapıcıya başvurun. No 62. Daimler araba demek deneyimli şoför demekti. Böyle biri Hong Kong, Kowloon, yeni bölgelerin caddelerini, yollarını, arka sokaklarını ve bütün özelliklerini bilirdi. Bu arada yeni deneyimli biri sayesinde bir tabanca satın alabilirdi. Hong Kong'daki bankaya gidip Kayman Adaları'ndan gelen parayı da çekebilirdi. Dünyanın hiçbir yerinde, hele Hong Kong'da aklı başında bir adam o kadar parayı üstünde taşımazdı. Ama o böyle yapmak zorundaydı. Daha sonra bir yer bulup parayı saklayacaktı. Orası banka gibi çalışma saatleri, belirli bir iş yeri de olmayacaktı. David uzanıp telefonun yanındaki not defteriyle kalemi aldı. Yine bir liste yaptı. Saatler geçerken küçük ayrıntılar büyük olaylara dönüşüyordu. Üstelik fazla zamanı da kalmamıştı. Saat 4:30'a kadar yapması gereken çok şey vardı. 3 dakikada listeyi tamamladı, sayfayı yırtıp alarak kalktı. Ceketine uzanırken birden telefonun zili sessiz odada yankılandı. Telefonu açmamak için yumruklarını sıkıp kaslarını gererek kendini zorladı. Hiç umudu olmamakla birlikte telefonu açtığında Mary'nin sesini duymayı düşlüyordu. Ama telefona cevap verecek olursa kontrol başkasının eline geçecekti. Derin bir ıstırapla telefonun zilini dinleyerek odadan çıktı. Öğle üzeri geri dönerek alışveriş merkezinin dükkanlarının poşetlerini yatağın üstüne attı. Aldıklarının arasında koyu renk ince bir yağmurluk, siyah bir kumaş şapka, koyu gri tenis ayakkabıları, siyah pantolon ve kazak vardı. Bunları gece giyecekti. Ayrıca ucuna avuç büyüklüğünde iki çengel takılı 30 kiloyu kaldıracak sağlamlıkta olta ipi, minyatür bir halter biçiminde ve yarım kilo ağırlığında bir kağıt ağırlığı, bir buz şişi, kılıfa konulmuş çelik kısmı 10 santim boyunda, iki tarafı da ustura gibi keskin bir avcı bıçağı da almıştı. Bunlar gece gündüz yanında taşıyacağı sessiz silahlardı. Aldıklarına bakarken gözü telefonun küçük kırmızı ışığına ilişti. Yanıp sönüyordu. Biri kendisine bir mesaj bırakmıştı. Bu telefonda konuşma sayılmazdı. Alıcıya uzandı. Bilgisayar donanımlı santralda oturan telefon memuru, "Evet Bay Cruet," dedi. "Biri bana haber mi bıraktı?" "Evet, Bay Liang size ulaşmaya çalışıyordu. Rahatsız edilmek istemediğinizi bildirmişsiniz. Bay Liang bunun çok önemli olduğunu söyledi. Bir saattir her 5 dakikada bir sizi arıyor. Şimdi onu bağlıyorum efendim." David telefonu kapattı. Liang için hazır değildi henüz. Daha doğrusu Liang onun için hazır değildi. Liang paniğe kapılmıştı. Onu mikrofonlar yerleştirilmiş ve kolayca dinlenebilecek dairede kalması için kandıramamıştı. Ama panik yeterli değildi. David onun telaştan deliye dönmesini istiyordu. Bavuldan çıkardıklarını ve yeni aldığı eşyaları çekmelere yerleştirdi. Bıçağı cebine soktu. Sonra buz şişine baktı. O anda derin bir korku duydu. Cebinden mendilini çıkarıp buz şişini sildi ve mendille tutarak antreye çıktı. Şişi tam göz hizasında kapının karşısındaki beyaz duvara sapladı. Telefon yine çalmaya başladı. David kapıdan çıkıp koridorda koştu. Asansörlerin ilerisindeki köşeye gelince durdu. Buradan kendi kapısını görebiliyordu. Kısa süre sonra Liang kapının önünde belirdi. Telaşla kapıya vurarak bekledi. Sonra iki tarafına baktı ve cebinden bir anahtar çıkarıp kapıyı açtı. David'in geri kalanını görmesine gerek yoktu. Sadece dinledi. Fazla beklemesine de gerek kalmadı. Hırıltılı bir çığlık duydu. Buz şişi etkisini göstermişti. Usulca bakınca kesik kesik soluyan, beti benzi atmış Liang'ın asansör çağırmak için telaşla düğmeye bastığını gördü. Bir asansör geldi ve müdür yardımcısı gözden kayboldu. David hemen odasına döndü, ezberlemiş olduğu numarayı çevirdi. Nazik bir ses, "Kapıcının masası," dedi. Kapıcı Çinli değildi, Hintli olabilirdi. "Kapıcıyla mı konuşuyorum?"
"Evet efendim."
David alçak sesle, "Gizlilik içinde halledilmesini istediğim bir durum var," diye açıkladı. "Sana güvenebilir miyim? Cömert olduğumu göreceksin."
"Otelde mi kalıyorsunuz?"
"Evet." Yasa dışı bir şey ya da otelin adına leke sürecek bir durum da yok sanırım.
Öyle.
O zaman emrinizdeyim efendim. En deneyimli şoförün kullanacağı bir Daimler arabanın David'i 10 dakika sonra Salisbury yolundaki çıkıştan alması kararlaştırıldı. Kapıcı arabanın yanında olacaktı. Durumu gizli tutmak için de 200 Amerikan doları yani 1500 Hong Kong doları olacaktı. Arabayı kimin kiraladığı belirtilmeyecekti. Web 24 saatlik kirayı ödeyecekti. Deftere sıradan bir ad yazılacaktı. Bir komi Bay Cruet'i katından alıp servis asansörüyle Yeni Dünya Merkezi'nin olduğu alt kata indirecek ve Salisbury yolu çıkışına getirecekti. Her şey kolay oldu. David parayı vererek Daimler'in arka koltuğuna yerleşti. Buruşuk yüzlü, orta yaşlı, yorgun halli, üniformalı sürücüye baktı. Adam nazik olmak, gülümsemek için büyük çaba harcamaktaydı.
''Hoş geldiniz efendim. Adım Pak Fei. Sizi memnun etmeye çalışacağım. İstediğiniz yeri söyleyin, hemen götüreyim. Ben her şeyi bilirim.''
''Ve ben de bunu umuyordum.'' diye mırıldandı.
''Anlayamadım efendim.''
David ve Bushi Luke diyerek bir turist olmadığını açıkladı. Çince devam etti. Ancak yıllardır buraya gelmedim. Etrafı bir görmek istiyorum. Şöyle sıkıcı bir ada turuna ne dersin? Sonra kovluğuna bir uğrayalım. 2 saat kadar sonra otelde olmalıyım. Hem bundan böyle İngilizce konuşalım.
Ah, Çinceniz kusursuz. Üstün kimseler gibi konuşuyorsunuz. Yine de her söylediğinizi anladım. Ama sadece 2 zangtu...
Web saat diye onun sözünü kesti. Unutma, İngilizce konuşacağız. Sadece 2 saat dolaşacağız. Kalan zaman ve alacağın bahşişin miktarı iyi anlaşmamıza bağlı.
Şoför Pak Fei bağırdı. Evet, evet.
Daimler hareket ederek Salisbury yolunun trafiğine karıştı.
Sizi memnun etmeye çalışacağım.
Çinli bunu başardı. David'in kafasında beliren ad ve yerler bu gezinti sırasında birer gerçek haline dönüştü. Merkez bölgesinin sokaklarını biliyordu. Mandarin Oteli'ni, Hong Kong Kulübü'nü, Chater alanını, Hong Kong'un büyük bankalarının karşısına düşen Adliye Sarayı'nı tanıdı. Vanuahi'de yabancılık çekmedi. Oraları bildiğini, bu sokaklarda dolaştığını hissediyordu. Hatta türlü yere kestirmeden çıkan yolları bile anımsıyordu. Buralarda birçok kadın ve erkek ajanla buluşmuştu. Kendisine yataklık eden kimselerle konuşmuştu. Evet, hepsini biliyordu. Ama yine de bütün bunları belirli olaylara bağlayamıyordu. Saatine baktı. Yola çıkalı 2 saate yakın olmuştu. Bir yere uğrayacak, sonra Pak Fei'yi sınayacaktı.
Chater alanına gidelim. Orada bir bankada işim var. Sen beni bekleyeceksin.
David'i bankada büyük bir saygıyla karşıladılar. 300 bin doları götürmesi için hemen bir ataşe çantası da sağlandı. Hatta kendisine otele kadar eşlik edecek bir muhafız vermeyi bile önerdiler. David bunu reddederek kağıtları imzaladı. Ona başka bir şey sormadılar. Elinde çantayla kalabalık yola çıktı, arabaya bindi. 100 dolarlık banknotu şoföre doğru uzattı.
Pak Fei, bir silaha ihtiyacım var.
Adam dönüp paraya, sonra da Web'e baktı. Kendini zorlayıp gülümsemeye çalışmıyordu artık. Buruşuk yüzü ifadesizdi.
Kovluğuna gideceğiz. Mongkok'a.
100 doları aldı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 100.